Ayrım 46.
Hoca şu dünya üstüne, insanlar üstüne çok şey biliyordu. İnsanın bir gözlerinin içine bakmaya görsün, yüreğinin en derin yerini bile okuyordu. Sen kafana takmışsın Mehmet, sana söz öğüt para etmez. Al seyranı yanına, git o deniz kıyısına, portakal çiçeklerinin arasına. Ama bil ki sen gene uzun süre oralarda kalamayacaksın, dağlara geri döneceksin. Senin mayanda dağlar var. İnşallah portakal bahçelerinde başına bir iş gelmez. Oradan çabuk kurtulursun. Bir insan İnce Mehmet olunca İnce Mehmet'lik insanın sırtına en büyük yüktür. Bir insan İnce Mehmet olunca başka hiçbir şey olamaz. Portakal bahçelerinin içinde bir gün, iki gün, bir yıl ancak kalabilir. Bir yıl ancak, o da en çok karısının koynunda kalabilir. Bundan sonra bağlasalar hiçbir yerde duramaz. Bayramoğlu 30 yıldır nasıl durdun? Ferhat Hoca güldü. Ben onun çetesinde kaldım dedi. Hem de uzun bir süre. Ondan boyuna haber alırım. O her gün, her sabah silahını kuşanır, karşı dağa kadar gider, geriye döner. Onun silahını bir gün elinden alsınlar. Bir sabah silahını kuşanamasın. Gör ondan sonra Bayramoğlu'nu. Bayramoğlu bir gün daha gene çıkacak. Belki de son soluğunda ama çıkacak. O yatağında osura osura ölecek adam değildir. Sen Abdi Ağa'yı öldürdüğünde kaybolup gitmiştin. Niçin döndün? Kim zorladı seni? Kim tanırdı seni? Döndüm dedi Mehmet. Gene döneceksin. Senin de mayanda, onların da mayasında olandan var. Köroğlu'nun, Pir Sultan Abdal'ın, Sakarya Şeyhi'nin. Birisi aşık, hem pir hem aşık. Güzel türküler söyler. Alevi, Kızılbaş, Azi. Şah'ın adamı, Şah Ali'nin, hani Düldül adının sahibi Hazreti Ali var ya, onun adamı. Bu yüzden de padişaha düşman, ona asi. Bir sabah yanında çalışan Hıdır'ı çağırır. Ben bu gece bir düş gördüm Hıdır der. Düşümde İstanbul'a gidiyormuşsun, orada vali olup Sivas'a geliyor, beni burada Sivas çarşısında asıyormuşsun. Haydi güle güle, yazgının önüne geçilmez. Hıdır'dır pirin ellerine ayaklarına düşer. Aman pirim, ya aman pirim, ben seni nasıl atarım, yeter ki vali olayım. Pir sultandır, yürü git Hıdır der, onu yolcu eyler. Hıdır gider, aradan yıllar geçer. Sivas'a bir vali gelir Hızır adında. Bir gün valinin aklına gelir ki onu düşünde görerek himmet edip İstanbul'a yollayan piri Yıldız Eli'nin Banaz köyündedir. Hani o vali olup beni asacaksın demişti ya, ben ona büyük misli görülmemiş bir şölen çekeyim de görsün der. Sivas'la Banaz arası 3 günlük yol. Şölen gününü hazırlar. Sivas'ın ileri gelenlerini, beylerini, ağalarını da çağırır ki pirine nasıl bir saygı gösteriyor vali, vali olduğu halde. Sivas'la Banaz arası 3 günlük yoldur. Vali adamlarını gönderdi, Pir Sultan Abdal'ı sarayına getirtir. O şölen yerine gelirken huzurunda niyaza varır. Pir buna derecesiz sevinir ya, içinde de bir kuşkusu vardır. Bu Hıdır Hızır olmuştur be, hem de Osmanlı. Bir kişi Osmanlı olmuşsa ona güven olmaz. Bir de düşünü görmüştür Pir. Derken şölen başlar. Sofrada türlü yemekler vardır. Buralarda görülmemiş, bilinmemiş. Sofrada kuş sütü eksik, herkes yemeği yemeye başlamış. Pir Sultan öyle elleri kolları bağlı gibi durup durmuş. Hızır Paşa'nın bu gözünden kaçmaz. Buyur pirim, yemek ye. Pir karşılık vermez. Herkes iştahla yemeğini yerken o el bile sürmez. Aman pirim. Pir Sultan başını kaldırır, gözlerini oradaki ağaların, beylerin, yüksek devlet adamlarının üstüne teker teker dolaştırır. Ben bu yemekten yiyemem der. Çünkü bu yemekte tüyü bitmedik yetimlerin hakkı, kan ter içinde çalışanların kanı var. Bu yemek zulüm yemeğidir. Ben bu yemeği yiyemem. Haramdır. Bu yemeği ben değil, köpeklerim bile yemez. Hızır Paşa çok kızar. Saçını başını yolar, öfkeden delirir. Durumunu birazcık kurtarmak, bu beylerin önünde daha fazla rezil olmamak için çağır köpeklerini pirim der, bakalım yemeyecekler mi? Pirdir. Hemen buradan Banaz'a el eder, köpekler yola düşüp gelirler. Buyur paşa, işte köpekler. Yemekler Pir Sultan'ın köpeklerine sunulur. Köpekler yemekleri şöyle uzaktan burunlarının ucuyla koklarlar. Paşanın adamları ne yaparlarsa yapsınlar yemezler. Paşa bu kadar insan önünde çok bozulur. Bu aşağılanmayı nasıl yutacaktır, durumunu kurtarması gerekir. Düşün, gerçek çıkıyor pirim der Hızır Paşa. Yalnız sana pirim olduğun için bir kapı daha açıyorum. Bu bana yaptıklarına karşılık seni çoktan sallandırmalıydım. Şimdi sen şu insanların huzurunda 3 deme söyleyeceksin. Bu 3 demede de şah adı geçmeyecek. Böyle yaparsan seni bağışlarım. Yoksa seni bu sabaha karşı şehrin meydanında en yüce ağaca astıracağım. Pir Sultan sazı kucağına çeker. İlk demesini söyler. Başta paşa, ortadakiler donar kalırlar. Pir Sultan şiirinin her dizesinde bir kere şah demiştir. Şölendekiler ikinci demeyi beklerler. O da baştan aşağıya şahla doludur. Üçüncü deme de öyle. Hızır Paşa, pirim, düşün gerçekleşti der. Asesler piri alırlar, Sivas meydanda asarlar. O yüzden Sivas'ın adı Kanlı Sivas kalır. Kıyamete kadar da bu şehir böyle anılacaktır. O sabah günle birlikte bütün Sivas'ta Pir Sultan Abdal'ın bu minval üzere asıldığı konuşulur. Bir tanesi der ki, ben alaşafakta Pir Sultan'a ak libaslara bürünmüş Kayseri kapısından çıkıp giderken gördüm. Ötekisi, ben de onu Tokat kapısında gördüm der. Kimi onu şehrin doğu, kimi batı kapısında görmüştür. Kimse pirin asıldığına inanmamaktadır. Kuşkuda olanların bir kısmıysa Halep oradaysa arşın buradadır derler. Haydi meydana gidelim de görelim. Pir Sultan asıldıysa oradadır. Şehrin alanına gelirler ki ortalıkta hiç kimse yok. Yalnız bir kalın uzun ip bir ağacın dalında sallanır durur. Ferhat Hoca güzel sesiyle Pir Sultan'ın o üç her dizesinde şah adı geçen şiirini söyledi. Mehmet Karacaoğlan Dadaloğlu gibi bir aşıkmış, hak aşığı. Dadaloğlu gibi dedi Ferhat Hoca. Pir Sultan'ın atı yokmuş öyle mi? Yok dedi Ferhat Hoca. Sakarya Şeyhini sorarsanız Sultan 4. Murat devrinin Mehdi'sidir. Mehdi olaraktan Sakarya dağlarında zuhur ve huruç eylemiştir. Padişah 3 kere üstüne ağır asker göndermiş, Mehdi 3 keresinde de Osmanlı askerini birkaç bin kişisiyle püskürtmüştür. Sultan Murat ordusunu çekmiş, Bağdat seferine giderken ordu Konya'da konaklamış. Bu arada serasker, sadrazam, vezirler, aman biz ne yapıyoruz diye ayıkmışlar, padişaha gitmişler. Padişahım, biz böyle ne yaptık, biz askeri aldık, Bağdat'a gidiyoruz. O melun Sakarya Şeyhi Nam Mehdi de İstanbul'un burnunun dibinde. Bizim 60 bin kişilik ordumuzu yenen 5 bin kişilik orduyla kaldı. Ya İstanbul'u işgal ediverirse? Sultan Murat'tır düşünmüş, demiş ki, gidin benden selam söyleyin şeyhe. Ona bir soylu at, bir hilat kürk, bir de vezirlik tuğu gönderiyorum. Bağdat'ın fethine, Kızılbaş üstüne gidiyorum. Ordusunu alsın gelsin, sevaptır. O da Bağdat'ın zaptına katılsın. Serasker, sadrazam, vezirler almışlar armağanları, gelmişler Sakarya dağlarına, buldurmuşlar şeyhi. Padişah sana vezirlik ihsan eyledi, hem de üç tuğlu. Bu atı, bu hilatı da yolladı. Kızılbaş üstüne seferim var, sevaptır. O da ordusunu çeksin gelsin de birlikte fethedelim Bağdat'ı dedi. Kabul edemem. Ne? Ne? Vezirliği mi kabul edemezsin? Edemem. Nasıl edemezsin? Serasker, sadrazam şaşırmışlardı. Karşılarında uzun boylu, çökük avurtlu, kara avanoz sakallı, solgun yanık tenli, yalım karası ışıltılı, keskin gözlü bir genç adam kaya gibi duruyordu. Edemem. Edemezsen biz de seni burada İstanbul'un burnunun dibinde bırakamayız. Biliyorum. Senin 5000 kişin var. Bağdat ordusunun yekûnu neredeyse 300.000 kişi. Biliyorum. Bu orduyu geriye döndürüp seni hallettikten sonradır ki ancak biz Bağdat seferine gidebiliriz. Biliyorum. Bu ordu seni yenecek. Sen yakalanınca Konya çarşısında bir eşeğe ters bindirilip çırılçıplak dolaştırılacaksın. Biliyorum. İyi, derdin ne öyleyse? Zuhur ve huruc etmeye mecburum. Ve mecbur adam Sakarya Şeyhi kapıda duran kır atına atladı, mor dağlara doğru uçtu gitti. Ve Sultan Murat Bağdat ordusunu onun üstüne çekti. Sakarya dağlarında mübareğa cenk olundu. O gün akşama kadar şeyhin ordusundan hemen hemen kimse kalmadı. Ve akşamüstü şeyhi yakaladılar. Yalım karası gözlerinde korku, soluk, güzel yüzünde keder yoktu. Konya şehrinde onu bir eşeğe ters bindirip cellada teslim ettiler. Cellat onun derisini ağır ağır yüzdü, mafsallarını kanırdı. Onun yüzünde en küçük bir sızlanma gözükmedi. Cellat boynunu uçurmadan, eriş ya dede sultan dedi. Sabaha karşı biraz uyumuşlardı. Mehmet hiç uyumak istemiyor. Günlerce, gecelerce hocayı dinlemeye can atıyordu. Bu Ferhat Hoca da ne çok şey biliyordu. İnsanı, ağacı, otu, çiçeği, yıldızları, şu dünyada ne var ne yoksa tekmil gizleri ondan sormalıydı. Bu dağlarda niçin bu kadar çok dolaşmıştı? Eşkıya desen eşkıyaya, imam desen imama, kaçakçı desen kaçakçıya, asker kaçağına, şehirliye, köylüye benzemiyordu. Mehmet şaşkınlık içindeydi. Bu yaşa gelmiş buna benzer hiçbir adamı görmemişti. Tan yerleri ışırken bütün bir gece uyumuşlar gibi dipdiri kalktılar, giyinip gölün kıyısına indiler. Sabahın sisi içindeki gölün dibinin aydınlığında yıldırım hızındaki kırmızı benekli alabalıklar oynaşıyorlar. Bir anda bir yere toplanıp bir anda da ortalığa kıvılcımlar fışkırtarak kayıyor, yitip gidiyorlardı. Suda balıklarla ışıkların oyunu karma karıştı. Eliş ya dede sultan demiş, başka bir şey dememiş öyle mi? Cellat balayı çalarken öyle değişik kellesinin kanlar saçarak yere düşmesi olduğu gibi gözlerimin önünde. Bu gece düşümde Pir Sultan oturmuş bir at taşın üstüne türkü söylüyor. Şeyh de durmadan eriştin mi bana Dede Sultan diyor. Işık gibi arı, gökyüzü gibi duru gülüyordu. Bu dünya işte onlardaki mayanın yüzü suyu hürmetine duruyor. Onlar olmasa bu dünyayı zulüm, kötülük, pislik alır götürürdü çoktan. Götürürdü diye onu onayladı Mehmet. Gözlerini suya dikmiş, çok derin etiyle kemiğiyle saçlarının köklerine, tırnaklarının uçlarına kadar bütün bedeniyle düşünceye kesmiş düşünüyordu. Suyun dibindeki çakıl taşlarının üstünde ışıklar dalga dalga genişleyerek kıyıda tükeniyorlardı. Demek kellesi uçarken eriş ya Dede Sultan demiş, başka bir şey dememiş. Ne yalvarmış ne de yakarmış, başkaca hiçbir şey dememiş. Dememiş dedi Ferhat Hoca gülümseyerek. Kaldıkları eve döndüklerinde çoban Müslüm'ü eşiğe oturmuş kendilerini bekler buldular. Onları görünce ayağa kalktı. Beni bildin mi İnce Mehmet diye sordu. Bildim, hani sen o yüzbaşının köpeğini öldürdüğü çoban çocuk değil misin kan işeyen? Benim dedi Müslüm, o kertiş Ali'yi de o yüzbaşıyı da öldüreceğim. Dur hele diye gülümsedi Ferhat Hoca, dur hele onları sonra öldürürsün. Şimdi sen buraya niçin geldin onu söyle. Amma da bulunmaz adamlarmışsınız siz de. Hay yeğen, sizi araya araya ayaklarım şişti, çarığım delindi diye gücenik konuştu Müslüm. Ayağının altını gösterdi, çarığının bütün tabanı aşılmış gitmişti. Sana yeni bir çarık alırım, buraya niçin geldin? Beni sizi bulmaya Topal Ali Ağa gönderdi. Ferhat Hoca'ya eğil işareti yaptı. Bu adamı İnce Mehmet'ten daha çok gözü tutmuştu. Ferhat Hoca eğilip kulağını onun ağzına dayadı. Bakın beni buraya Topal Ali'nin gönderdiğini sizden başka kimse bilmeyecek. Bilirse olmaz. Dünya ağzı gevşek adamlarla doludur, olur mu? Olur dedi Ferhat Hoca doğrulurken. Sen getirdiğin haberi söyle. Çoban Müslüm kuşkulu gözlerle yanına yönüne bakındı. Kimseyi göremeyince alçak sesle, Kuzgun Veli çetesi sizi öldürmeye geliyor. Sesini daha alçalttı. Topal Ali Ağa dedi ki, kasaba beyleri ona çok para vermişler sizi öldürsün diye. Bir de onun suçlarını bağışlayacakmış hükümet. O da gidip çiftliğinde yan gelip yatacakmış ölene kadar. Topal Ali böyle dedi işte. Sağ ol Müslüm dedi Ferhat Hoca, onu kucakladı. Ardından da bir dua okuyup onun üstüne üfledi. Bildim diye güldü Müslüm, sen Ferhat Hoca'sın. Ha sen ne yaman adamsın sen. Müslüm onu tanıdığına sevinmişti. Sen beni nereden biliyorsun? Ben seni bilirim hem de çok iyi diye övündü Müslüm. Sen bizi nasıl buldun Müslüm diye merakla sordu Mehmet. Ben bulurum dedi Müslüm. Sen onun orasına karışmasan iyi edersin. Üzümünü ye bağını sorma. Şimdi ben Kuzgun Veli'yi kovalamaya gidiyorum. Sesini alçalttı, sağına soluna bakındıktan sonra. Topal Ağa bana dedi ki haberi ver onlara. Sonra da Kuzgun'un yerini bul onlara bildir dedi. Ben gidiyorum. Bir diyeceğiniz var mı? Sizi neredeyseniz ben bulurum. Bir yemek yeseydin ya Müslüm. Azığım var belimde, cebimde de param var. Bir iki topallayarak yürüdü. İşte o dedi ki bana, gün geçirip fırsat verme zamana. Sağlıcakla kalın. Yürüdü, bir 50-60 adım gittikten sonra döndü. Senin at var ya senin at, o delirmiş ya o Mehmet Ağa. Çok bela bir at olmuş. Onu geçen gün Kars'a vuran düzünde gördüm. Kendi kendime bu İnce Mehmet'in atıdır dedim. Yanına varayım da azıcık boynunu okşayayım dedim. Aman varmaz olsaydım, az daha beni öldürüyordu. Yüzbaşı da emir vermiş, o at demiş görüldüğü yerde İnce Mehmet'ten de önce vurulacaktır demiş. Ya duydun mu Mehmet, onun hakkında da vur emri var. Benim köpeğimi de öldürdü o yüzbaşı, ben de onu öldüreceğim. Senin atını öldürürse de, köylüler de senin atına yaklaşamıyorlarmış. Köylüler dediler ki o ata yaklaşınca at görünmez oluyormuş. Olmaz olsun öyle at, iyi huylu bir şey değil, vururlarsa hiç üzülme. Ah benim köpeğim öyle miydi ya, içini çekti. Bölüm 26. Yağız at yel gibi uçarak geldi, geniş yeşil çayırlığın ortasında durdu. Başını kaldırıp kulaklarını dikti, düzlüğü çepeçevre sarmış orman uğulduyordu. Sarı yapraklar yer yer yeşili örtmüştü. Uzaktaki yarı puslu dağın koyaklarına sabahın gölgeleri düşmüştü. Dimdik at kımıldadı, gerindi, sağrısı ince ince kırıştı. Bedeni upuzun uzamış, karnı yere değecek kadar gerilmişti. Bir süre böyle durdu. Dikeldiğinde kuşkuyla sağa sola bakındı. Bir kayalık ayna gibi arada bir şavkıyor. Işıklar atın gözüne geldikçe at bir irkiliyor. Kulaklarını dikip sağa sola bakınıyordu. Çayırlığın ortasından yöresini mor çiçekli yarpuzlar almış, dibi ak çağşaklı üç pınar kaynıyordu. Pınarlardan suların yüzündeki kaygan böcekleri son hızla oradan oraya kayıyorlardı. Yağız at çok ağır yürümez gibi en yakınındaki pınara yürüdü, eğildi. kuyruğunu usulca sallayarak suyu içmeye başladı. Başını sudan bir türlü çekmiyordu. Yukarıda gökte atmacalar göğüslerini esen yere vermişler, öyle süzülüyorlardı. Pınar'ın başına 3 tane ardıç kuşu kondu. At bundan ürker gibi oldu, başını kaldırdı sonra geri indirdi. Az sonra bir ak bulut gibi bir kelebek sürüsü geldi. Pınarların yöresindeki mor yarpuzlara kondu. At, çayırlık, bir sürü ak kelebek bulutu içinde kaldı. At huylandı, başını aşağı yukarı, kuyruğunu yana yöreye hızla salladı. Kelebekler bir uçuyorlar, sonra gerisin geri yarpuzlara konuyorlardı. Bir ara geliyor, at kelebeklerden gözükmüyordu. Durmadan başını silkeleyen, kuyruğunu daha da hızlı sallayan at aldı yatırdı. Kelebekler onu bırakmıyorlar, onunla birlikte onu sarmışlar, uçuşup gidiyorlardı. Güneşte çok ışıltılı, saydam, pul puldular. At çayırdı, bir uçtan bir uca kelebeklerle gidiyor, geliyor, duruyor, eşiniyor, çifte atıyor, alıyor, yatırıyor, çaha kalkıyor, kelebeklerden bir türlü kurtulamıyordu. Düzlüğün ortasında yorulmuş, teslim olmuş durdu. Ak kelebekler üstünde kaynaşıyorlar, o inatla öyle durmuş, hiç kıpırdamıyordu. 3 pınarın üçünün de suyu taştı, pokurdadı, ak köpükler kabardı, yeşil çimenlerin üstünden çağıldadı. Atın dizlerine kadar çıktı sular, kelebekler atın üstüne sıvanmışlardı. Sular ormana çekildiler, gittiler. Güneş pınarların dibine vurdu. Atmacalar orada göğün mavisine yapışmış, daha öyle duruyorlardı. Aşağıdaki ormanın içinden bir yalım patladı, sündü. At yalımı görür görmez olduğu yerde bir süre pıstı, karnı yere yapıştı, kulaklarını indirdi, perçemi başının ucundaki sarı çiçekli çalıya değdi. Üstünde kelebekler nereden geldikleri belirsiz, gittikçe çoğalıyorlar, at da gözükmüyordu. Güneş ortalığı kavurdu, gözleri kör eden tozlu bir sarı sıcak aldı ortalığı. Otlar, pınar, mor çiçekli yarpuzlar kurudu. Bir toz tabakası ormana otları, çiçekleri, suları kapladı. Kar yağmış gibi her yer tozlar altında kaldı. Yağız at silkindi, tozlar, kelebekler döküldü. Bir ara hürü ana elinde bir urgan, bir tutam ot ata yaklaştı. Bir yalım patladı aralarında, at şahlandı, ileriye sıçradı. Yöresini sarmış yalımlarla birlikte kendi yöresinde hızla döndü. Hürü ana atın ötesinde durmuş yalımlarla birlikte dönen atı seyreliyordu. Ormandan elleri urganlı, bir tutam otlu, bir sürü köylü çıktı. Yalımlarla birlikte dönen ata doğru geldiler. Hürü ananın arkasında döndüler. Ormandan çıkıp geliyorlar, çıkıp geliyorlar, hürü ananın arkasında toplanıyorlardı. Sonra ortada yalımlarla dönen atın yöresinde halkalandılar. Kalabalık büyüyordu atın yöresinde. Yalımlar söndü. At gene ak kelebek bulutu içinde kaldı. O döndükçe de kelebekler savruluyor ama onu bırakmıyorlardı. Urganlar sağıldı ata doğru. At döndükçe atılan urganlara dolanıyordu. Dizlerinin üstüne çöktü. Bu anda da gözden gitti gitti. Köylüler şaşırdılar. Atın döndüğü yere geldiler. Otlar bir harman yeri kadar ezilmişler. At izleri toprağı çakır çukur etmişti. Sert bir yel esti, sarı yaprakları savurdu. Köylüler yaprakların altında kaldılar. Hürü ana gülerek, ata söverek yaprakların altından çıktı elindeki urganla. Köylüler de yaprakları yararak onu izlediler. Hürü ana bir kayanın üstündeki atı görünce ona koştu. Köylüler de onun arkasından. Kayalığı çevirdiler. At hiç aldırmıyor kayanın sivrisinde, yönünü güneşe dönmüş, uzun gölgesi kayayla birlikte toprağa serilmiş, orada dimdik duruyordu. Köylüler kayalığa tırmanmaya başladılar. Dik kayayı yarıya kadar tırmanıyorlar, oradan öteye bir karış bile çıkamıyorlardı. Kaya sallandı, tırmanan köylülerin hepsi yere döküldüler. Eli mavzerli, kara yüzlü bir adam çıktı ortaya. "Durun siz," dedi. Diz çöküp toprağa ata nişan aldı. Arka arkaya 5 el ateş etti. At yerinden kıpırdamadı bile. Onun ardından yüzbaşı Faruk geldi kayanın dibine. Köylüler süklüm püklüm, elleri karınlarının üstüne kavuşturulmuş yana çekildiler. Azgın yüzlü yüzbaşı Faruk ata bakınca yüzünü geniş bir gülümseme kapladı. Yere diz çöktü, ata nişan aldı. Arka arkaya 5 kere ateş etti. At hiç aldırmadı. Yüzbaşı Faruk mavzerini çabucak doldurdu. Gene 5 kere tetiğe bastı. At hiç oralı değildi. Yüzü güneşe dönük olduğu yerde öyle durdu kaldı. Yüzbaşı tüfeğini doldurup doldurup boşaltıyordu. Hiç de yorulmuyordu. Bir kelebek bulutu geldi, atı sardı. At kendi yöresinde kelebekleri savurtarak döndü. Ardından da kayanın doruğundan kelebeklerle birlikte tam yüzbaşının üstünden bir kuş gibi süzülerek uzaktaki çayırlığa indi. Seyran onu yelesinden tutmuş çekiyordu. Yüzbaşı köylülere döndü. İnce Mehmet'in canı bu attadır. Sizden bunun ölüsünü ya da dirisini istiyorum dedi. Eğer tez günde bunun ölüsü ya da dirisi bana gelmezse siz bilirsiniz. Köylüler gözümüzden iste bu atı yüzbaşım dediler. Asım Çavuş orada kayın dibine sinmiş, çömelmiş, tüfeği kucağında üst üste sigara içiyor, üzgün düşünüyordu. At yeşil çayırlığın ortasında duruyor, yelesini sarkıtmış kuyruğunu sallıyordu. Ayaklarındaki dört nalı da attığı tırnaklarının genişlemesinden belli oluyordu. Biraz zayıflamış, tüyleri domur domur kabarmış, uçları güneşten solmuştu. Atmacalar gökyüzünde oldukları yerde mavi göğe yapışmışçasına süzülüyorlardı. Bir sürü kuş, hepsi de ak, ormandan top top çıkıp çayırlığa kondular. Yağız at çayırlığın aklığının üstüne bir kara leke gibi kaldı. Uzaktaki dağdan bir ak bulut koptu geldi, atın tam üstünde durdu. Bulutun gölgesi ak kuşların yağız atın üstüne düştü. Bir mavi küçücük gölekte atın yansıması gün ışığıyla birlikte çalkalanıyordu. Yağız atın yansıması gölün aydınlığında bir kırılıyor, kayanın doruğuna çıkıyor, ardından süzülerek iniyordu. Altın pırıltısındaki balıklar atın üstünde dolaşıyorlardı. Gök, çayır, mor yarpuzlar, sarı yaprakları esen yelde uçan orman, at, her şey silindi. Her şey ak saynan bir ışığa kesti. Ormanın üstündeki ışık şırdıyor, dünyanın öteki ucu gözüküyordu. Portakallar çiçek açmış, kokuları ta Akdeniz kıyılarından dalga dalga dağlara kadar vuruyordu. Kırmızı, pembe, ak, sarı, keven dikenleri birer yalım öbeği gibi yanıyordu uzak dağın yamacında. Gün ışığında dönüyorlardı. Tan yerleri ince, bulutlu ışıyordu. At upuzun uzatmıştı bacaklarını, gerinince karnı yere değdi diyecek. Gözleri dışarıya fırlamış, gözlerinin akında kırmızı damarlar, boynu kuğu boynu gibi uzun, güzeldi.